Ayrım 26, sayfa 282. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bu olaydan sonra kendimi kütüphanede boğuluyor gibi hissetmeye başladım. Kitapları şöyle bir karıştırmak için işime ara bile vermez oldum. Sonra bir gün Bombay'daki bir kitapçıdan bir paket geldi. Kahverengi kağıt ambalajın içinde kuşe kağıda basılmış iki kitap vardı. Biri Joseph Summers'ın Nilgiri Tepelerindeki Kuşlar adlı rehber kitabı, diğeri ise Bernard Malkins'ın fotoğraflarının yer aldığı Dişi Hindistan'dı. Bernie Malkins, Roseville'ye gelen ve hayatımı değiştiren şu tatsız, şehvetli gezgin. Kuşe fotoğraflara bakarak sayfaları karıştırırken o zor günde yaşadıklarım aklıma geldi. İşte Lakshmi'nin, yani kısaltılmışı Lucky'nin sigara dumanı ve melankolik bir ifadeyle kaplı yüzü. Bernie kamerasını odakladığı zaman sadece vücudunun kadınsı bölgelerini gösterme peşinde olduğunu sanmıştım. Fakat şimdi aynı zamanda onun yalnızlığını da ortaya çıkardığını anlıyordum. Natalie'nin portresinde bir başka duygu yakalamıştı, açgözlülük. Bir makyaj masasına oturmuş yüzünü boyarken ayna güzel ama soğuk gözlerini gösteriyordu. Fotoğraf o kadar netti ki makyaj masasının üstündeki beyazlatıcı kremlerle ojeleri ve ağzından rupiler dökülen bir cüzdanı açıkça seçebiliyordum. En gösterişli fotoğraf Bonnie'ninkiydi. Onu kalçalarını örten bir askeri alay bayrağıyla uzanmış gösteren fotoğrafı iki sayfayı kaplıyordu. Resmen İngiltere ile sarılmıştı. Fakat hiçbir İngiliz şirketinin desteklemeyeceği türde bir reklamdı bu. Kitapta fakir Hintli kadınların resmi de vardı. Bluzsuz sariler giymiş, tarlalarda çalışan köylüler ve yüzlerini sadece gözlerinin akıyla burun halkalarının ışıltısından aydınlattığı esmer kabile kadınları. Yüzü yaşlar içinde bir arabada yeni evine giden genç bir gelini bile fotoğraflamıştı. Başkalarının resimlerine bakmak daha kolaydı ama sonunda derin bir nefes alarak kendime baktım. Söylediği gibi fotoğrafta yüzüm görünmüyordu. Yine de karnımdaki hafif şişliği, içinde bir çocuk olduğunun kanıtını görebiliyordum. Kabita'ya dair sahip olabileceğim tek şeyin bu olduğunu anladım. Onun içimde saklandığı bedenimin resmi. İçimi bir sızı kapladı. Onun büyümüş halini görmeyi o kadar istiyordum ki. Ama belki de onu görmek her şeyi daha kötü yapardı. Çocuğumu gördükten sonra onu bir daha nasıl bırakabilirdim ki? Acı içinde bu düşüncelerden sıyrılarak önümde duran krize odaklandım. Bay Lewis bu kitabı Bombay'da almış olmalıydı. Ama hiç bozulmamış halinden satın almadan evvel sayfalarını karıştırmamış olduğunu anlamıştım. Yine de bir akşam ona bakmayı düşünebilirdi, kitabı atamazdım. Kitap kalsa bile içindeki resmim kalamazdı. Bay Lewis onun ben olduğumu anlamasa bile geçmişimi hatırlatan bu resim kesinlikle bende saplantı haline gelecekti. Kendime bu yaptığımdan şüphelenecek zaman vermeden makası aldım ve resmimin olduğu sayfayı dikişi boyunca keserek çıkarttım. Sayfayı küçük parçalara ayırdıktan sonra bunu çöpe atamayacağımı fark ettim. Zira bu kitaplara zarar verdiğim şüphesini uyandırırdı. Böylece kağıt parçalarını bir mendille sararak el çantamın içine tıkıştırdım. Biraz ileride ateş üstünde çay demleyen bir çaycı vardı. Orada çayımın gelmesini beklerken mendili ateşe atıverdim. Çayımı yudumlarken parça parça olmuş eski hayatım yanıp kavrularak yok olmuştu. Yine de bunu aklımdan çıkaramıyordum. Dişi Hindistan Oxford kitap evinin vitrinindeydi ve İngilizce çıkan gazetelerde hakkında eleştiriler yazılıyordu. Her gece oturup gazeteleri tercüme ederken içim korku doluyordu. Ya Bay Lewis Bombay'dan bir kitap paketi gelip gelmediğini sorar veya onları kendi aramaya kalkarsa ne olurdu? Eğer dikkatle bakarsa bir sayfanın olmadığını anlar mıydı? Öyle büyük bir endişe içindeydim ki Bay Lewis'in kütüphanede ne yaptığını izlemek istiyordum. Duvara klima takıldığı zaman bu fırsat elime geçti. Bir akşam banyomdan çıkmıştım ki yerdeki bir fayansın yerinden çıkmış olduğunu fark ettim. Onu almak için eğildiğimde bir kırık gördüm. Klimayı takan işçiler banyomun zeminiyle kütüphanenin tavanı arasındaki sıvayı çatlatacak kadar sert vurmuş olmalıydılar. Aşağıdaki kütüphaneyi görecek kadar küçücük bir açıklık oluşmuştu. Vurarak deliği biraz daha büyütmeye çalışırken aklıma Rose Villa'daki yerdeki delik geldi. Kızlar o delikten bana bilmek istemediğim bir şey göstermişlerdi. Ama benim Bay Levis'i izleme arzumun çok gerçekçi bir amacı vardı. Görünmemesi için deliğin üstüne beyaz bir kağıt yerleştirdikten sonra fayansı üstüne koydum. Büyük bir çaba sarf etmem gerekmemişti. Ama ne yaptığımın farkına varınca ter içinde kalmıştım. Bay Levis bu gözetleme deliğini bulursa şoke olurdu. Belki de beni kovardı. Onun için bunu keşfetmemesini sağlamalıydım. Odayı testere ve çekiç sesleriyle dolduran işçiler yüzünden kütüphanede çalışmam zorlaşmaya başlamıştı. Bir sabah gürültü yüzünden telefonun çaldığını zor duydum ama son anda yetişince karşımda Supriya'yı buldum. Bana verdiğim siparişin hazır olduğunu hatırlatıyordu. Sonra söylentiye göre Netanji'nin konuşma yapacağı siyasi bir toplantıdan bahsetti. Lideri şahsen göreceğim için heyecanla gitmeyi kabul ettim. Önce sen ciltçiliğe gider kitapları alır ve eve dönerken de toplantıya uğrardım. Bay Levis benden zamanımı nasıl geçirdiğimin hesabını sormuyordu. Daha ziyade gazete okuyarak birlikte geçirdiğimiz zamanla ilgileniyor gibiydi. Supriye, Sonali, Ruksana ve üç kızla birlikte hükümet binasını çevreleyen Yeşil Bahçe'nin yanında buluştuk. Sade ev dokuması sarilerimiz demir çitlerin arasından çıkan parlak çiçeklerle nasıl da tezat oluşturuyordu. Ne var ki muhafızlar bize sanki eğleniyorlarmış gibi bakıyordu. Onların bu halini komik bulan Sonali de kıkırdayarak adamlara el salladı. Artık şakalaşmak ve el sallamak yok diye uyardı Lata devasa uzun sütunlu şehir toplantı salonuna yaklaşırken. Grubumuzun itibarı çok önemli. Yüzlerce özgürlük savaşçısı burada olacak. Bizim aptal okul kızları olduğumuzu düşünmemeliler. Supriya bana bakarak yüzünü buruşturdu. Onun Lata'yı çok sert bulduğunu biliyordum. Geniş mermer salona girerken ben de ona göz kırptım. Supriya grubumuzu merdivenlere doğru yöneltti. İkinci kat o kadar kalabalık değildi. Onun için balkonun ön kısmındaki sandalyelere oturduk. Arkamızdan başka kadınlar girerken Netanji'nin konuşmasını film olarak izlediğim Karakpur'daki ilk kongre toplantısını hatırladım. Ama bu defa yakından görmek için arkadaşlarımla aramızda dürbün dolaştırarak tarihe tanık oluyordum. Kongre üyesi politikacılar birbiri ardına sahneye çıkarak Netanji'yi övdüler ve herkesi onun arkasında toplanmaya davet ettiler. Ve nihayet Netanji çıktı sahneye. Uzun, ince bedenine adeta üniformaya benzeyen taba rengi bir takım elbise giymişti. Dinleyenleri selamladığı zaman kalabalık onu bir general gibi karşıladı. Netanji sert bir sesle Kongre Partisi içindeki gereksiz bölünmeden bahsetti. Tarihin Bengal vatandaşlarının liderliği olmadan Hindistan'ın bağımsızlığa giden yolu bulamayacağını kanıtlamış olduğunu söylediği zaman büyük bir tezahüratla karşılaştı. Her kadının ve erkeğin görevinin daha önce hiç olmadığı gibi savaşmak olduğunu belirtti. Netanji'yi dinlerken kollarımdaki tüylerin diken diken olduğunu fark ettim. Muhteşem bir liderin huzurundaydım. Netanji iyi dileklerle kalabalığa veda ettiği zaman salon alkıştan yıkıldı. Aşağı salondaki insanlar Netanji'nin boynuna yaseminden çelenkler asmaya çalışarak sahneye hücum etti. Sonra bir genç Netanji'yi sahneden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu gençteki bir şey bana tanıdık geliyordu. Hala heyecandan kalbim küt küt atarak dürbünü yüzüne çevirdim. Adamın da Netanji gibi gözlüğü vardı. Fakat dalgalı siyah saçları da alnından geriye doğru taradığı yüzü daha uzun ve yakışıklıydı. Onu 15 yaşımdan beri görmemiştim. Ama geçen 3,5 yılda yüzü hiç değişmemişti. İşte nihayet Pankaj Bandopadhyay karşımdaydı. Bölüm 24. Kşatriya. Hindular arasında dört büyük kast ve sınıfın ikincisi olan askeri kasta mensup kişi. Oxford İngilizce Sözlüğü Cilt 5 1933. Pankaj sahnede çok kısa kaldı. Netaji'yi dinleyicilerden uzaklaştırırken zaman içinde ne kadar yakışıklı bir genç haline geldiğini fark ettim. Yoksa ona deneyimli kadın gözüyle mi bakıyordum? Ona yüzlerce mektup yazdıktan ve bir o kadar da aldıktan sonra kalbini ve zihnini o kadar iyi tanıyordum ki. Revirde Budi işi benden Pankaj'a göz kulak olmamı istemişti. Acaba onunla konuşmama ne derdi? Kuzey Kalküta'daki siyasi faaliyetlere katıldıkça onu yeniden göreceğim kesindi. Ama konuşmaya çalışmadı mıydım? Yıllar önce okulun bahçesinde bana kızmıştı. Eğer şimdi beni tanır da Lockwood okulundaki Sarah olduğumu anlarsa her şeyi mahvedebilir ve hatta beni tutuklatabilirdi bile. Ama eğer beni tanımazsa bu yeni bir başlangıç olabilirdi. Giydiğim zevkli Hint dokuması sariler, Kalküytalılara has kibar tavırlarım ve entelektüel arkadaş çevrem bana yeni bir hava vermişti. Ve Pankaj özgürdü, evlenmemişti ve insanın aklından hiç çıkmayacak kadar yakışıklıydı. Arvaş ilkbahar mevsimi neredeyse sona ermişti. Gündüzleri serin kütüphanede anı kitaplarını ayırıyordum. Askerlerle misyonerlerin kaplan avları ile racaların ziyafetlerinin öne çıktığı mutlu, egzotik Hindistan hikayeleri. Fakat akşamları Bay Lewis'e çevirdiğim gazete haberleri o kadar farklıydı ki, öfke hikayeleriyle sivil itaatsizlik yüzünden tutuklanan insanların hikayeleriyle doluydu. Netaji tekrar Kongre Partisi'nin başkanlığına seçilmişti. Buna sevinmiştim. Fakat kardeşi Sarah dışında hiçbir kongre bakanı kabinesinde yer almayacaktı. Arkadaşları olmadan hiçbir şey başaramayacağını anlayan Netaji, Nisan'da başkanlıktan istifa etti. Mayıs ayında bağımsızlık hareketinin sol kanadını bir araya getirme çabasıyla İlerici Parti isminde yeni bir parti kurdu. Bay Lewis, İlerici Parti'nin fikirleriyle çok ilgileniyordu. Yaptığım çevirileri dinleyip not alırken acaba bu yeni kızgın Hindistan'ın çekip gitmesini mi istiyor diye merak ettim. Hintlilerin yöneticilerine ses çıkartamayacak kadar korktuğu ve Kongre Partisi, Müslüman Birliği veya komünistlerin olmadığı bir asır evvel Bay Lewis'in işinin daha kolay olacağını düşündüm. Dün bir tren raydan çıktı. Yerel gazetelerin bu konuda ne yazdığını merak ediyorum dedi bir yaz akşamı Bay Lewis. Birlikte verandada otururken. Yağmurların eli kulağındaydı ve serinlemek için beyaz keten bir gömlek, ince pamuklu bir pantolon ve ayaklarında da çappal giymişti. Ben de eğer bu kadar sıcak olmasaydı normalde onun yanında giymeyeceğim en ince sarimi geçirmiştim üstüme. Bazen Bay Lewis'i bana yakışık aldığından daha uzun süre bakarken yakalıyordum. Ama hemen arkasından sıradan veya işle ilgili bir şey söyleyerek içimde bir an kabaran tedirginliği uzaklaştırıyordu. Pankaj'ı tekrar gördüğümde de böyle gerileceğimi sanıyordum. Ama toplantının üstünden haftalar geçmişti. Ve Supriya'yı şüphelendirmeden onun nerede olduğunu nasıl soracağımı bilmiyordum. Dikkatimi tekrar gazete haberlerine verdim. Evet, bir yerde bundan bahsedildiğini görmüştüm. 37 ölü ve 200'den fazla da yaralı varmış değil mi? Bürodayken en az 40 ölü diye duydum ve bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyormuş. Bay Lewis cin tuniğinden bir yudum aldı. Neden bana Star'ın ne yazdığını okumuyorsun? Urduca'yı çok iyi bilmiyordum. Onun için hikayeyi anlamam biraz zamanımı aldı. Aşağı Kalküta posta treni Çin Sura ile Kalküta arasında raydan çıktı. İnceleme yapan mühendisler ve demir yolu çalışanları iki bağlama levhasının çıkarılmış olduğunu buldular. Makale daha sonra demir yolu yetkililerinin bunun bir sabotaj olduğunu belirttiğini söyleyerek devam ediyordu. Bu trene saldırılması tuhaf diye düşüncelerimi dile getirdim. Eğer trende önemli bir İngiliz olsaydı anlardım. Ama böyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Hedef o tren olmayabilir dedi Bay Lewis. Birkaç saat önce aynı yoldan Supas Bosa ile kardeşinin binmesi beklenen tren geçmiş. Ama planlarını değiştirmişler. Bay Lewis bunu bilmesi ilginçti. Gazetelerde böyle bir haber görmemiştim ama ne ima ettiğinden emin değildim. Bir ipucu bulmak için yüzünü inceleyerek hiçbir Hintli Netaji'yi öldürmek istemez dedim. Bay Lewis bir sigara yakarak Gandhi'yi destekleyenler pasif direnişe inandıkları için yapamazlar ama Müslümanların bu tür sınırlamaları yok dedi. Ve mecliste Müslümanlarla Hindular arasındaki sorunların sonu gelmiyor. Fakat Ruksana ve onun gayrimüslim arkadaşlarıyla durum hiç de öyle değil diye düşündüm. Chatri Sangha'daki genç kadınlar birbirlerini dinliyor ve birbirlerinden öğreniyorlardı. Ya rayları İngilizler kurcaladıysa, yani bir takım Hintli demiryolu işçisine bunu yapmayı emrettilerse? Bay Lewis bana göz kırparak, Tagore'u bir yana atıp Agatha Christie'yi de mi başladın dedi. Hiçbir yazarı Rabindranath'tan fazla sevemem dedim sertçe. Hem bu Bay Christie de kim? Bayan Christie çok zekice dedektiflik hikayeleri kurgulayan bir yazardır. Onu trende ve hasta yatarken okumak bir zevktir. Senin teorine dönecek olursak bence bizim hükümetimizin bir suikast emretmiş olması mümkün değil. Usulca sigara dumanından bir halka yaptı. Halka bir süre aramızda asılı kaldıktan sonra kayboldu. Sence buna inanan Hintliler olur mu? Bilmiyorum. Konuyu değiştirme zamanının geldiğini düşündüm. Bay Lewis ulusal harekete ne kadar yakından bildiğimi anlamamalıydı. Bu akşam çok güzel bir yemeğimiz var. Manik kabak ve zencefilli nefis bir çorba yaptı. Size çorbayı sıcak mı yoksa soğuk mu tercih edeceğinizi sormamı istedi. Çorba kimin umurunda? Sen Bose ile ilerici partisi hakkında ne düşünüyorsun? Bay Lewis beni avının izini süren bir kaplan gibi inceliyordu. Bunu gerçekten bilmek istiyordu. Dikkatle yanıt verdim. Bu konuda kesin bir fikrim olacak kadar bilgim yok. Bay Bose'nin düşüncelerini anlattığı kitap yasaklandı. Onun için onun neye inandığını bilmiyorum. Başını sallayarak onayladı. Hindistan mücadelesi Hindistan'da yasaklandı. Fakat birkaç yıl evvel İngiltere'de yayımlandı. Eğer istersen sana ödünç verebilirim. Ne? O kitabı nereden buldunuz? Bay Lewis'in kendi hükümetini yeren bir kitaba sahip olmasını hayret etmiştim. Koleksiyoncular her şeyi bulabilirler. Gözlerinde haylaz bir pırıltı vardı. Yalnız kitabı dışarı götürme veya evde herkesin görebileceği bir yere koyma. Tamam dedim, kitabı okumak istiyordum. Hizmetkarlar konusunda da tehlike yok. Sadece Manik ve Şombu okuyup yazabiliyor. Onlar da benim katıma çıkmıyorlar bile. Zaten çıkmamalılar da. Bay Lewis öksürdü. Sigaranın kokusundan hoşlanmadığım için burnumu buruşturdum. Ayrıca reklamlar ne söylerse söylesin, insanı öksürten bir şeyin sağlıklı olabileceğine de inanmıyordum. Bay Lewis sanki ne düşündüğümü sezmiş gibi sigarasını söndürdü. Çok teşekkür ederim dedim. Galiba çok içiyorum dedi Bay Lewis. Çorba konusunda kararımı verdim. Lütfen Manik'e soğuk istediğimi söyle. Hindistan mücadelesini 3 kez okudum. Kitabı biraz fazla katı düşünceli buldum ama yine de muhteşemdi. Netaji İngiliz yönetimine karşı çıkmaya çalışan insanların öldürülmesi ve zalimce işkence görmesi de dahil olmak üzere eski çağlardan günümüze kadar Hindistan tarihini yazmıştı. Bay Lewis kitabı dikkatli okumuş olmalıydı ki birçok sayfada satırların altının çizildiğini gördüm. Özellikle Bhagat Singh gibi ayaklanmaları anlatan ve terörizm ve devrim sözcüklerinin geçtiği satırları. Dipnot Bhagat Singh, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin en etkili devrimcilerinden olan Hintli bir sosyalist. Ayrıca bazı sayfaların kenarına soru ve ünlü işaretleri düşmüştü. Bay Lewis'e göre neden bazı yerlerin üstünü sildiğini sormama gerek yoktu. Kitabı beğenmediği açıktı. Bay Lewis'in yeni Delhi'de olduğu bir akşam Supriya'nın yine Albert Hall'da buluşma teklifini kabul ettim. Birkaç konik Chatri Sangha kadınlar grubuyla konuşmak istiyordum. Musonlar başlamıştı ve bindiğim tramvay yolun su altında kalması nedeniyle durdu. Ama ben yola devam etmeye kararlıydım. Yolculuğumu tamamlamak için bir çekçekçiye normal ücretinin 2 katını vermeyi önerdim. Albert Hall'a 1 saat geç varmıştım. Oraya yürüyerek gelecek kadar yakında oturan ve üstleri başları biraz kirlenmiş olan Supriya ve Sonali masadan bana el salladılar. Sonra diğerlerini gördüm. Ruksana, Lata ve birkaç erkek. Masada erkekler vardı. Hintli genç kadınlarla genç erkeklerin özgürce ilişki kurması pek sık görülen bir durum değildi. Oturmadan önce insanların ıslak şemsiyelerini bırakmış oldukları köşede durdum. Umarım gecenin sonunda kendi şemsiyelerimizi buluruz dedi bir erkek sesi kulağıma. Evet, bütün şemsiyeler siyah, öyle değil mi dedim gülerek. Günah gibi kapkara, tıpkı İngilizlerin bizim için söylediği gibi. Adamın verdiği bu kurnaz yanıt üstüne dönüp ona baktım. Buğulanmış gözlüklerini bir mendille siliyordu. Pankaj bandopaday. Yağmur çamur demeden buraya gelmemin nedeni buydu demek ki. Bir şekilde kadınlık içgüdüm bu toplantıyı kaçıramayacağımı söylemişti. Kalbim mutluluktan güm güm atıyordu. Çünkü ne onu bu kadar çabuk tekrar görmeyi ne de doğrudan benimle konuşmasını bekliyordum. Çatri Sanga grubuyla mısın diye sordu Pankaj gülümseyerek. Besbelli 4 yıl önceki hizmetçi kızı tanımamıştı. Çok rahatlamalıydım. Fakat içimdeki romantik bu kadar çabuk unutulmamış olmayı diliyordu. Ona grubun üyesi ve ismimin Kamala Mukherjee olduğunu söyledim. O da kendini tanıttı. Sakin görünmeye çalışıyordum. Ama heyecandan içim içime sığmıyordu. Pankaj'la konuşuyordum. Gel öyleyse dedi Pankaj, bakalım yer bulabilecek miyiz? İlk kahveleri ben alacağım. Pankaj'la sırılsıklam olmuşsun dedi Supriya. İkimiz birlikte yaklaşırken. Supriya'nın pek çok eylemci tanıdığından söz ettiğini hatırlıyordum ama Pankaj'ı da tanıdığını tahmin etmemiştim. Kendimi çamura bulanmış bir karga gibi hissediyorum dedi Pankaj alaycı bir tavırla. Arkadaşınız Kamala'nın nasıl bu kadar zarif kalabildiğini bilmiyorum. Söylesene, tahterevanla mı geldin? Tramvay ve çekçekle ama çok iyi bir siyah şemsiyem var. Çok fazla gülümsememeye çalışarak Supriya ile Sonali'nin arasına oturdum. Gerçekten zarif olduğumu mu düşünüyordu? 26. ayrımın sonu. Sayfa 294.